Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programından hayırlı akşamlar diliyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle ve ilk olarak Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan imzalı Hazreti Peygamber'i Örnek Almak başlıklı yazıyı sunacağız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alıp ona tabi olmak ümmet için kimlik ve kişilik meselesi olduğu açık bir gerçektir. Bunun böyle kabul edilmiş olması, Hazreti Peygamber'in izlenmesi konusunda onun beşer ve rasul nitelikleri farklı şekilde değerlendirilmeyi gerektirip gerektirmediği konusunda görüş ayrılığına engel olamamıştır. Onun rasul olarak yapıp ettiklerinin bağlayıcılığı genel kabulle karşılanırken, beşer olarak yapıp ettiği günlük işler konusunun herhangi bir bağlayıcılığının olmadığı ileri sürülmektedir. Bu noktada mevcut anlayışları tam olarak özetleyen bir tespit bulunmaktadır. Şöyle ki, müfessir Kurtubi merhum, Hazreti Peygamber'in örnek alınması vacip midir, müstehap mıdır diye görüş ayrılığına düşülmüştür der. Sonra da Hazreti Peygamber'i örnek almanın hükmüne yönelik bu sorunun iki şıklı cevabı olduğuna işaret eder. A. Müstehap olduğuna dair bir delil bulununcaya kadar onu örnek almak vaciptir. B. Vacip olduğuna dair bir delil söz konusu oluncaya kadarsa müstehaptır. Daha sonra da din işlerinde vacip olduğuna, dünya işlerinde müstehap olduğuna yormak da mümkün ve muhtemeldir der. Kurtubi merhumun bu özetinde ortaya çıkan gerçek, peygamberi örnek almanın iki hükmü olduğudur. Vacip, müstehap. Bu iki hüküm ister müstehap olduğuna dair delil bulununcaya kadar vacip, vacip olduğuna dair bir delil buluncaya kadar da müstehaptır açıklamasında olduğu gibi olsun, isterse din işlerinde vacip olduğuna, dünya işlerinde müstehap olduğuna yormak da mümkün ve muhtemeldir çerçevesinde olsun, söz konusu iki hükmün dışına taşmamaktadır. Dolayısıyla günlük beşeri iş ve eylemlerde Hazreti Peygamber'e uymak vacibül ittiba değildir hükmü, kimilerinin anladığı gibi bu alanda tam bir serbestlik vardır, yani uyulmasa da olur anlamına gelmemektedir. Peygamber Efendimiz'in en güzel hayat modeli olduğunu bildiren Yüce Rabbimizin bu beyanı, Hazreti Peygamber'i örnek almanın vacibül ittiba olmadığı söylenen günlük beşeri iş ve eylemlerde de en azından müstehap, yani salihül ittiba, uyulmaya layık olduğunu açıklanmış olmaktadır. Hazreti Peygamber'in örnekliğinden ve yaşayışından soyutlanmış bir günlük hayat, son derece başı bozuk, tatsız, tuzsuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip özelliğinden ve güzelliğinden yoksun, yaban bir hayattır. Öte yandan, bilindiği gibi Allah'a olan sevgimizin göstergesi olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak, onu izlemek lazım geldiği, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve engin merhamet sahibidir diye açıkça bildirilmiştir. Ardından de ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yüz çevirip inkar ederseniz hiç şüphesiz Allah kafirleri sevmez buyurulmuştur. Bu ayeti celilelerde, dini ya da dünyevi işlerde diye bir ayrım yapılmaksızın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme uyulması istenmekte ve emredilmektedir. Yine herhangi bir kayıt söz konusu olmaksızın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almamanın, sünnetini yol bilmemenin acı sonucu da bir başka ayeti kerimede şöyle açıklanmaktadır. O gün zalim kişi ellerini ısırıp, keşke peygamberle birlikte yol tutsaydım, vay başıma gelene, keşke falancayı dost edinmeseydim, andolsun ki beni bana gelen Kur'an'dan o saptırdı, şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor, der. Bu ayeti kerimeler göstermektedir ki, bütün mesele bizim Allah'ın kulu ve Resulü olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hayatımızda ne kadar yer verebildiğimize ve ona ne ölçüde uyabildiğimize, ne kalitede ümmet ferdi olabildiğimize bağlıdır. Eğer bu gerçeğin gerçekten farkında olabilirsek, sahabilere ve dolayısıyla ümmete yönelik olan, "Ey iman edenler! Şunu da biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. Eğer birçok işte o size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz." uyarısını içimize sindirirdik. Dolayısıyla da aramızdan birileri çıkıp, "Efendimiz böyle şey söylemez, böyle şey yapmaz veya o olsaydı şöyle şöyle yapardı" diye Hazreti Peygamber'e rol biçmeye, bir anlamda görev vermeye kalkışamazdı. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında birçok işte ashab ve ümmetine uymadığı gibi vefatından sonra da hiç kimsenin tahminine, arzu ve isteğine uydurulamaz. Böyle bir şeye cüret etmek o gün ashab-ı kiramı, bugün de ümmeti sıkıntıya düşürür. Hiç kuşkusuz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme rol biçmeye kalkışmak, Efendimiz de aramızda bulunması gerekli itaat ve ittiba ilişkisine aykırıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem vahye muhatap bir peygamber, bizse ona muhatap ümmet fertleriyiz. İmam Zühri'nin isabetle belirttiği gibi peygamberlik Allah vergisidir. Peygambere tebliği bize de teslimiyet düşmektedir. Aksi halde Hazreti Peygamber'i kendi anlayışımıza mahkum etmeye kalkışmak gibi kural ve edep dışı bir tavır göstermiş oluruz. Buysa bir anlamda örnek almak yerine örnek geliştirmeye çalışmak küstahlığı demek olur. Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'ın kaleme aldığı Hazreti Peygamber'i örnek almak başlıklı yazısını paylaştık programımızda ilk olarak. Ve bir başka yazıyla devam ediyoruz. Yardımcı Doçent Doktor Adem Ergül'ün kaleminden Resulullah'a karşı mümin duruşu başlıklı yazıyı sunuyoruz şimdi de. Allah'ın beşeriyete rahmet eseri olarak gönderdiği peygamberler, insanlar tarafından şu üç tavırla karşılanmışlardır. İnkar, nifak ve iman. Bu üç tavrın her birinin kendi içinde de farklı seviyeleri ve tezahürleri elbette olmuştur. Biz bu yazıda özellikle müminlerin Resulullah'a karşı nasıl bir duruş sergilemeleri gerektiğini Rabbimizin mesajları çerçevesinde maddeler halinde sunmaya çalışacağız. 1. Allah'ın Resulü olduğuna iman etmek. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Nisa suresi 136. İman gerçekleşmeden Allah elçisiyle aramızda bir hat kurulamaz. İman, onun Allah tarafından seçilip elçi olarak gönderildiğini kalben kabul etmek ve bunu dille ifade etmektir. Dikkat edilirse, ayet-i kerimede hitap müminlere yöneliktir. Bu şu anlama gelir: İman şüphe kabul etmez. Zan üzerine bina edilemez. Sadece dille iman ettim demekle de tamam olmaz. Bu itibarla şüpheler giderilmeli, zayıf noktalar tamir edilmeli ve bütün benliğimiz de onun Allah elçisi olduğu kabul edilmelidir. 2. Saygıda kusur etmemek, hürmet ve tazim göstermek. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Fetih Suresi 9. Dinin özünde tazim ve hürmet vardır. Tazimin ve saygının en üstünü Allah'a yönelik olandır. Allah'a nispet edilen her şey de tazime layıktır. Bu çerçevede Beytullah, Kitabullah, Resulullah ve Allah'ın kulu ve mahluku olmaları cihetiyle bütün varlık mertebe mertebe bu tazimden nasip alır. Ancak Allah'ın hor ve zelil kıldığına tazim ve hürmet edilmez. Elçiye yapılan tazim, hakikatte onu gönderene yapılan bir tazimdir. Kur'an-ı Kerim'de peygambere saygıyı ihtiva eden çok sayıda ayet-i kerime mevcuttur. Onunla konuşurken diğer insanlarla konuşur gibi konuşmamak, sesimizin onun sesinin üstüne çıkmaması, hiçbir şekilde onun önüne geçmemek, hatta kendisiyle konuşmadan önce bir sadaka vermek gibi nice edepler bizzat alemlerin Rabbi tarafından müminlere öğretilmiştir. Helak edilen toplumların çoğu, peygamberlerine karşı gerekli saygıyı göstermeyen, onları inciten ve kendilerine nice nice eziyetler eden topluluklar olmuştur. Zira peygambere karşı imanı ve saygısı olmayan kimselerin ilahi mesajları dinlemesi, anlaması ve hayata geçirmesi elbette düşünülemez. Öyleyse denilebilir ki ilahi mesajla buluşmak ancak Resul'e iman ve saygıyla başlayan bir süreçtir. 3. Resulullah'ı canı gönülden sevmek. Allah Teala'nın müminlerde görmek istediği sevgi sıralamasının ilk 3 maddesi şöyledir. Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, Allah yolunda cihat sevgisi. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret ve beğendiğiniz meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevgiliyse artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Tevbe Suresi 24. Diğer bir ayeti kerimede şöyledir. Peygamber, müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Ahzab Suresi 6. Peygambere muhabbet bu ölçüde olmadan iman kemale eremez. 4. Allah Resulüne yardımcı olmak. Rabbimiz bütün müminlerden Resulünün yanında ve davasında ona destek olmalarını ve bu uğurda canlardan ve mallardan fedakarlıkta bulunmalarını istemektedir. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa'da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Saf Suresi 14. Yüce Rabbimiz peygamberlerine yardımcı olmayı kendi zat-ı uluhiyetine yardım saymıştır. Çünkü peygamberin davası nefsani bir dava değil, hakkın davasıdır. Kıyamete kadar gelecek tüm müminler de ne zaman ve nerede yaşarlarsa yaşasınlar, peygamberlerinin mesajlarını hayat haline getirmede onun yanında yer almak durumundadırlar. 5. Resulullah'a itaat etmek. Resulullah Efendimiz, Rabbimizin haber verdiğine göre kendi arzusundan, hevasından konuşmaz, onun konuşması vahiyden ibarettir. Öyleyse ona itaat, Allah'a itaattir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Nisa Suresi 80. Bu çerçevede Allah ve Resulüne itaatte tercih hakkı yoktur. Mümine düşen işittik ve itaat ettik demekten ibarettir. 6. Resulullah'ı örnek almak ve ona ittiba etmek. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah'ı çok zikretmek isteyenler için en güzel örnek Resulullah'tır. Onun ahlakı Rabbimizin şehadetiyle yüce bir ahlaktır. O kendisi sırat-ı müstakim üzerinde olduğu gibi bütün insanları da sırat-ı müstakime davet etmektedir. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bir Müslüman olmanın yolu onun izini takip etmekten geçer. Nitekim şöyle buyurulmuştur. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ali İmran Suresi 31. 7. Verdiği hükümlere gönül rızasıyla teslim olmak. Resulullah'ın bir konuda hüküm vermesi durumunda mümine düşen vazife ona gönülden teslim olmaktır. Böyle bir teslimiyet söz konusu olmazsa imanın sıhhatinde şüphe var demektir. Zira şu ayeti kerime bu konuda son derece açıktır. Hayır, Rabbine and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Nisa Suresi 65. 8. Resulullah'ın talim ve terbiyesine talip olmak. Rabbimiz Habibinin vazifelerini ve insanlığa nimet oluşunu beyan ederken onun kitabı ve hikmeti öğreten, inananları artırıp geliştiren tezkiye yönüne dikkat çeker. Evet, o ilahi mesajları hayat ve hadiselere dair hikmet ve hakikatleri öğreten bir muallimdir. Hem Kur'an'da indirilen ayetleri bütün yönleriyle okur ve açıklar ve hem de kainattaki kevni ayetlerin nasıl okunması gerektiğinin yolunu öğretir. Bu yönüyle ondan sadır olan ilme ve hikmete talebe olmak her müminin en büyük arzularından biri olmalıdır. Yine beşeriyeti her çeşit kirden arındıran ve faziletlerle donatan bir mürebbi ve mürşittir. Öyleyse İslam şahsiyetinin teşekkülünde onun irşadı, sünneti, usul ve üslubu gözetilmeden bir sonuç alınamaz. Bu yönüyle ham insanı kemale erdirme ocağı Resulullah ocağıdır. 9. Resulullah'la irtibatı koparmamak. Zaman ve mekanın farkı gözetmeksizin hem getirdiği ilahi mesajları hayata taşımak, hem sünnetini yol edinmek ve hem de onunla salatu selam bağını daim kılmak Rabbimizin muradı ve bizim de müminlik vazifemizdir. Resulullah'ın üzerimizdeki bunca hukukunu ve rahmet oluşunu göz ardı ederek onunla irtibatını sadece iman ve Kur'an'ın tebliğiyle sınırlamak nasıl bir mümin duruşudur? Böyle bir anlayışta Allah'ın razı olduğu ve sevdiği bir mümin olmak ve hatta mümin kalmak ne kadar mümkün olabilir? Onun Kur'an'ın tefsiri, beyanı ve hayat haline gelişi demek olan sünnetini, yani söz, fiil, takrir, ahlak ve halini gereksiz, önemsiz ve sıradan görmek nasıl bir Müslümanlıktır? Böyle bir anlayışta kıyamet gününde Resulullah'ın yanında onun ümmeti sıfatıyla nasıl durulabilecektir? Böyle bir mahcubiyet ve mahrumiyete düşmekten Allah'a sığınırız. Yardımcı doçent doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Resulullah'a karşı mümin duruşu başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler ve programımızda son olarak yardımcı doçent doktor Mustafa Karabacak'ın kaleme aldığı Nefsi Arındırmanın da Rehberi Odur başlıklı yazıyı sunacağız. Sözlükte temizlemek, arıtmak anlamlarına gelen tezkiye kelimesi, ruh-u manevi kirlerden temizlemek demektir. Allah Resulü'nün görevlerinden biri de insanı manevi kirlerden arındırıp ruhen yücelmesini sağlamaktır. Ey Rabbimiz! Onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Bakara 129. Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, size kitabı ve hikmeti talim edip bilmediklerinizi size öğreten bir Rasul gönderdik. Bakara 151. Tezkiye peygamberlerin görevlerinden olmakla birlikte insanlar sadece inandım demekle tezkiye edilmiş veya kurtulmuş olmamaktadırlar. Rabbimiz ölümü ve hayatı da insanları denemek için yarattığını bildirmektedir. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk 2. Yine Rabbimiz her Müslümanı mutlaka ve mutlaka imtihana tabi tutacağını bildirmektedir. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltmayla deneriz. Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele! Bakara 155. Bu zor imtihanlardan başarılı bir şekilde geçebilmek için Allah Resulü'nün rehberliğine ihtiyaç vardır. Çünkü Kur'an ona geldiğinden en iyi bilen ve en iyi yaşayan O'dur. Kur'an-ı Kerim bazı konularda ayrıntıya girmemiş, bunun açıklamasını ve nasıl olması gerektiğini Allah Resulü'ne bırakmıştır. Namaz, oruç, hac gibi bazı konular bunlardandır. Bunların nasıl yerine getirilmesi gerektiğini de Allah Resulü buyurarak 5 vakit namazın rekatlarını, vakitlerini ve namazlarda ne okunması gerektiğini uygulamalı olarak göstermiştir. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem buyurarak gerçek bir hac ibadetinin ancak kendisine uyularak yapılabileceğini de bildirmiş olmaktadır. Yoksa Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi Kabe'yi ıslık çalarak, el çırparak tavaf ederek değildir. Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. Enfal 35. Peygamberlerinin rehberliğine uymayıp da aşırı giden toplumlara karşı Rabbimiz bizleri uyarmakta ve şöyle buyurmaktadır. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Tevbe 30. Gerçek anlamda arınmak için Allah Resulü'nün rehberliğine ihtiyacımız vardır. Her konuda olduğu gibi aşırılıklara sapmamak gerekir. Allah Resulü sahabesinden aşırı gitmek isteyenleri uyarmış, kendisine örnek almalarını istemiştir. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Resulullah sahabilerine daima takat getirebilecekleri işleri emrederdi. O zaman sahabileri, ''Ya Resulallah, biz senin gibi değiliz. Allah senin olmuş olacak günahlarına mağfiret etmiştir.'' derlerdi de, öfke alameti yüzünde bilinecek kadar kızar ve ondan sonra da buyururdu. Bir defasında kıldığı namazların çokluğundan dolayı Havla isimli kadını övgüyle anlatan Hazreti Ayşe'ye Allah'ın Resulü şöyle cevap vermiştir. Allah'ın Resulü, kayalıklar üzerinde uzun süre namaz kılan bir kimseyi görünce de buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Allah'ın Resulü dinin özünde kolaylık olduğunu, dolayısıyla orta yolu tutmak gerektiğini bildirmektedir. yardımcı doçent doktor Mustafa Karabacak imzalı nefsi arındırmanın da rehberi o sallallahu aleyhi ve sellem'dir başlıklı yazısını paylaştık son olarak değerli dinleyenler. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2017 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Yarın yine aynı saatte saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde Sesli Dergi'de yeniden buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.